Ayrım 8. Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri. Eduardo Galeano. Sayfa 82. Buenos Aires, Kasım 1975. Çamurun içinde uyanmış. Onu Delta'nın herhangi bir noktasında uyandıran şiddetli bir biçimde yağan yağmur olmuş. El Tigre kahverengi akıyormuş ve onun kollarını cehennemin ırmakları sanmış. Adalarda sendeleyerek dolaşmış. Taverna bir tür yere girmiş ve ateşin hemen yanına oturmuş. Ona şarap getirmişler ve bir kadını masasına çağırmış. Davet ettiği sırada kadın sarışınmış. Ama saatler geçtikçe saçının rengi giderek değişmiş ve kadın giderek yaşlanmış. Cadının pençelerini ellerinin arasında sıkıyor ve ona erkek kardeşinin Montevideo'daki öldüğünü anlatıyormuş. Saçma sapan bir şekilde öldüğünü ve oraya gidemediğini ama en kötüsünün bu olmadığını söylüyormuş. En kötüsü başka bir şeydi diyormuş. Bu arada kadın masadan gitmek istiyor ama o bırakmıyormuş. En kötüsü kardeşiyle en son ne zaman görüştüklerini ve ne konuştuklarını hatırlamamasıymış. Bunları bana Emilio Casablanca anlatıyor ve bu olayın dün mü yoksa bir yıl önce mi yaşandığını bilmiyor. Ben onu bir gece Soriano sokağındaki o şaraphanede çok öfkeli bir halde gördüğümü zannediyorum. Duvarın önüne kırmızı şarap şişelerini dizdikten sonra hepsini birer birer yumruklarıyla kırmış. Bu olaydan sonra uzun bir süre resim yapamamıştı. Buenos Aires'in bir köşesinde onunla tesadüfen karşılaştık. Şimdi birlikte bir şeyler yemeye gidiyoruz. Yarın şenliğe gideceğiz. Küçük kızını dolaştırmaya çıkaracağız. Çünkü gökyüzünde çok fazla yıldız var ve bu yarın havanın güzel olacağının işareti. Sistem. Kapüşonlular birbirlerinin öksürüklerinden tanırlar. Birisine bir ay boyunca işkence yaparlar ve ondan geriye kalana şöyle derler. Bir hata olmuş. Dışarı çıktığında hem işini kaybetmiştir hem de tüm belgelerini. Kuşkulu bir cümle okuduğu ya da söylediği için bir öğretmenin ya da bir profesörün işine son verilebilir. Bir saatliğine ya da bir yanlışlık sonucu olsa da tutuklandığı anda işini kaybeder. Kamusal törende Milli Marş'ın Titreyen Tiranlar dizesini belli bir vurguyla söyleyen Uruguaylılara karşı silahlı kuvvetlerin moral gücüne saldırıyı cezalandıran yasa uygulanır. 18 aydan 6 yıla kadar hapis. Bir duvara "Yaşasın özgürlük" diye yazan ya da sokakta bildiri dağıtan bir insan eğer işkenceden sağ çıkarsa ömrünün önemli bir bölümünü hapishanede geçirebilir. Eğer işkenceye dayanamazsa ölüm raporunda kaçmaya yeltendiği, ayağının kayıp bilmem kaçıncı kattan düştüğü, kendini astığı ya da astım krizi sonucu öldüğü yazacaktır. Otopsi falan yapılmayacaktır. Her ay bir hapishanenin açılışı yapılır. Ekonomistlerin ilerleme planı dedikleri işe budur. Peki ya görünmez kafesler? Korkunun tutsaklarından hangi resmi raporda ya da muhalefet bildirisinde bahsedilir? İşini kaybetme korkusu, iş bulamama korkusu, konuşma korkusu, dinleme korkusu, okuma korkusu, sessizlik ülkesinde sırf başkalarındaki ışıltı yüzünden bir insan kendini topluma kampında bulabilir. Bir memuru işten çıkarmaya gerek yoktur. Yargı kararı olmaksızın işten atılabileceğini ve kimsenin ona asla iş vermeyeceğini bilmesi yeterlidir. Her vatandaş bizzat kendi davranış ve sözlerini sansürleyen bir mekanizmaya dönüştüğü anda sansür gerçeğe karşı zafer kazanmış demektir. Diktatörlük, karakolları, polis merkezlerini, terk edilmiş vagonları, kullanılmayan gemileri hapishaneye dönüştürüyor. Peki herkesin evini de bir hapishaneye dönüştürmüyor mu? Sistem. Karl'ın babasının doğum günüydü. Bu yüzden akşam yemeğinden sonra büyüklerle oturmasına ilk kez izin verdiler. Bir köşede hiç sesini çıkarmadan oturdu ve içki içip sohbet eden aile dostlarını ve akrabaları seyretti. Karl ayağa kalkarken bir masaya çarptı ve bir kadeh beyaz şarap yere devrildi. "Hiç önemli değil," dedi babası. Annesi cam kırıklarını süpürdü ve bir bezle yeri temizledi. Babası odasına kadar Karl'a eşlik etti ve ona şöyle dedi. Saat 11'de bütün konuklar gittikten sonra seni döveceğim. 2 saatten daha uzun bir süre boyunca Karl yattığı yerden seslere kulak kabarttı ve dakikaları saydı. Gecenin tam 11'inde babası geldi ve kemerini çıkarıp onu patakladı. Bunu senin iyiliğin için yapıyorum, öğrenmen için, dedi babası. Her zaman dediği gibi. Bu arada Karl çıplak bir halde başını yastığa gömmüş ağlıyordu. Karl, Almanya'daki çocukluğuna ait bu hikayeyi bana birkaç yıl önce Montevideo'da anlattı. Buenos Aires, Aralık 1975, Komünyonlar. Odun topluyor, dereden su taşıyorum. Tadına bak üstad, tam kıvamında. Gerçekten beğendiniz mi? Mükemmel olmuş kardeşim. Birkaç tane yağsız ve çok lezzetli sosis bulduk. Domuzun göğüs eti ağızda yavaş yavaş çiğneyip tadını çıkarmaya değer. Ardından sıra kaburgalara geliyor. Izgaranın üzerine kemikleri yan yana diziyor ve olması gerektiği gibi yavaş yavaş yiyoruz. Birkaç kez boğazımız tıkanıyor ama yemekten değil, gülmekten. Sakatatlar iyice kızarmış, çıtır çıtır olmuşlar. Izgaraya koymadan önce onları deldim. İşin sırrı burada. Şarabı bir süre havalandırıyoruz. Birkaç şişe Carcassonne marka kırmızı şarabımız var. Bir yudum alıp tadına varıyor. Ilık ve yoğun bir halde bağırsaklarımızdan ve damarlarımızdan kayıp gittiğini hissediyoruz. Izgarada tek bir kemik bile kalmayıncaya kadar yiyip içiyoruz. Eduardo son parçayı bıçağının ucuyla kapıyor. Ona bakıyorum. Köpek gözleriyle ona bakıyor ve şöyle düşünüyorum. Dayanamayıp yarısını verecek. Ama o arsızca eti çiğnemeden yutuyor. Yemekten sonra kendimizi çimenlerin üzerine atıyoruz. Güneş suratımıza vuruyor ve tüm ada bize ait. Sigara içiyoruz. Hiç sivrisinek yok. Meltem estikçe çam ağaçlarının yaprakları ıslık çalıyor. Arada sırada uzaklardan suya çarpan küreklerin sesini duyuyoruz. Eduardo, Mignogna'yla birlikte yaptığımız mangal partisini tek başıma yapsaydım bu kadar keyif almam mümkün olmazdı. İkimiz birlikte etin ve şarabın tadını mükemmel bir biçimde çıkarıyoruz. Sanki aynı anda ağzımızla ve hafızamızla bir kutlama yaparmışçasına yiyip içiyoruz. Hiç ummadığı bir anda insan bir mermiye kurban gidebilir. Ya da insan öylesine yalnız kalabilir ki böyle bir şeyin başına gelmesini arzulayabilir. Ama bunların en küçük bir önemi bile yok. Siesta'dan uyandığımda Eduardo'yu rıhtıma oturup ayaklarını aşağıya sarkıtmış halde buldum. Gün batımının ışığı Gambadon'un sularına vuruyordu. Geçen sene bir rüya gördüm dedi bana. Sana anlatmayı unuttum. Rüyamda yolcu teknesiyle buraya geliyorduk. İkimiz kış tarafında karşı karşıya oturmuş laflıyorduk. Bu tarafta başka hiç kimse yoktu. Bütün yolcular bizden bayağı uzakta ön taraftaki koltuklarda oturuyorlardı. Onlara bakınca çok tuhaf bir şey fark ettim. Çok sessizdiler ve hepsi tamamen birbirinin eşiydi. Sana beni burada bekle dedim ve diğer tarafa doğru yürüdüm. Yolculardan birine dokununca pat diye yere devrildi. Yere düşerken alçıdan kafası yerinden koptu. Sana bağırdım. Atla, atla. Ve ben de suya daldım. Suyun altından yüzdük. Kafamı suya çıkarınca seni gördüm. Sonra tekrar suya daldık ve çaresizce yüzmeye devam. Tekne havaya uçup paramparça olduğunda biz bir hayli uzaktaydık. Ben patlamayı hissettim ve kafamı sudan çıkarınca dumanı ve alevleri gördüm. Sen benim yanımdaydın. Sana sarıldığım sırada uykudan uyandım. Buenos Aires, Aralık 1975, Komünyonlar. Jairo bana telefon ediyor. Dün Porto Alegre'den gelmiş. Buenos Aires'te birkaç gün kalacakmış. Beni akşam yemeğine davet ediyor. 5 ya da 6 yıldır görüşmüyoruz. Onu görünce hayrete düşüyor ama bunu gizliyorum. Suratı deforme olmuş, bir gözü kısmen kaymış ve gülümserken ağzı yamuluyor. Sol eli, takma eli çok az hareket ediyor. Bir eldiven onu gecenin soğuğundan koruyor. Şehir merkezinde yürüyoruz. Hayro'nun bedeni sendeliyor, istemeden beni itiyor. Duruyor, derin nefes alıyor, böğrüne giren sancılar onu rahatsız ediyor. Sinirli bir hali var. Yürüyor ve tükürüyor. Ona bir şey sormuyorum. Bazen kazadan bahsediyor. O kaza başıma geldiğinde ya da o kazayı geçirdiğimden beri diye konuşuyor. Bana tarihsel araştırmalarını, Portekiz'de ortaya çıkardığı etkileyici belgeleri, Palmares Makombolarındaki 17. yüzyılda Brezilya'da isyan eden Afrika kökenli kölelerin kurdukları, derme çatma barınaklarından oluşan toplu yerleşimlere verilen ad, yaşamı, Salvador şehrindeki kölelerin isyanını anlatıyor. Bana köleliği Brezilya tarihinin merkezine oturtan tezini anlatıyor. Bir lokantaya girip tartışmamızı sürdürüyoruz. Hayro, Fransa'nın diktatörlüğü dönemindeki Paraguay derinlemesini anlatıyor. Onunla ters düşüyoruz. Arjantin'in geçen yüzyıldaki gerilla liderleri konusundaki düşüncelerimiz de farklı. Ama benim esas konuşmak istediğim konu bunlar değil. Bütün süre zarfında başka bir sesi, başka bir melodiyi dinlediğim hissine kapılıyorum. Biraz daha şarap istiyoruz. En sonunda bana o kadından bahsediyor. Onu nasıl tutkulu bir aşkla sevdiğini ve bir gece başka bir kadınla birlikteyken ona yakalandığını anlatıyor. 10 gün sonra Hayro ondan özür dilemeye gitmiş. Kadın hiçbir şey söylememiş. Hayro onu öpmüş ve okşamış. Sonra kadın ona sormuş. Benimle sevişmek mi istiyorsun? Ve eklemiş. Eğer istiyorsan bana bunun için ödeme yapmalısın. Bunun üzerine Hayro oturmuş ve ona bakıp sormuş. Ne kadar alıyorsun? 3000 kruzeiro demiş kadın. Hayro çekin üzerine yavaşça doldurmuş, imzalamış, kurusun diye üflemiş ve ona vermiş. Kadın çeki alıp şöyle demiş. Bekle, aşağıdan bir paket sigara alıp geleyim. Orada tek başına kalınca pencerenin camından kendini aşağı atmış ve boylu boyunca sokağa serilmiş. Kadının dairesi 3. kattaymış. Sonra bir süre görüşmemişler. Tekrar buluştuklarında Hayro koltuk değnekleriyle yürüyormuş. Küfürleşerek birbirlerine sarılmışlar. Bir şişe daha şarap istiyorum. Yalan söylemekten bıktım diyor Hayro. Herkes başıma ne geldiğini soruyor. Ben de trafik kazası geçirdiğimi söylüyorum. Yolda arabayla gidiyordum ve son zamanlarda en ince ayrıntısına kadar anlatıyorum. Buenos Aires, Aralık 1975, Komünyonlar. Derginin prodüksiyon şefi Luis Sabini ortadan kayboldu. Tutuklandığını ümit ediyoruz. Ama polis bunu reddediyor. Foucault ve Anibal her tarafın altını üstüne getirdiler. Bir hafta oldu ve ondan hiç haber alamadık. Akşamları işten sonra Luis bana bazen Montevideo'ya Parma'nın 100 tane evi ve kilisesi bulunan bir köyünden gelmiş olan babasından bahsederdi. Luis küçükken Montevideo'daki evlerinde şarap yaparlarmış. Çıplak ayaklarıyla üzümleri ezerler ve kasıklarına kadar üzüm suyuna bulanırlarmış. Yükselen buhar yüzünden hepsi sarhoş olurmuş. Şarabın bir meşe fıçıdan diğerine ne zaman aktarılacağına ay karar verirmiş. Her şarabın bir ismi olurmuş. Sert Rose'ninki öp beni ve gör. Masa şarabınınki çılgın zenci. Kırmızı şarabınki ise Grignolino'ymuş. Bu sonuncusu o kadar yoğunmuş ki içine bir kaşık soksan orada saplanıp kalırmış. Yeni yıla içinde yolcu olmayan bir trende girdi. Ariel yeni ölen bir Şilli'nin evinden çıktı. Şilli vatanından uzakta ölmüştü. Kısa bir süre sonra griye bürünen gökyüzü 1976'nın ilk gününü ilan edecekti. Ariel de vatanından uzaktaydı. Ve Fransa'daki bir sonraki gün doğuşu onun için hiçbir şey ifade etmeyecekti. Ariel'in vatanında farklı bir saat vardı şimdi. Şili saati. Oradaki masaların karşısında boş sandalyeler vardı ve hayatta kalanlar şarap kadehlerini kaldırmış, boktan bir senenin bitişini kutlamaya daha yeni başlıyorlardı. Ariel Dorfman, Paris dışındaki bir banliyonun sokaklarında ağır ağır yürüyordu. Derken tren istasyonuna daldı. Kendi adımlarının yankısını dinliyor ve boş vagonlarda bir insan oluyordu. Yegane yolcuyu buldu ve onun karşısına geçip oturdu. Ariel cebinden The Clown adında bir roman çıkardı ve okumaya koyuldu. Tren kalktıktan bir süre sonra adam palyaço olmanın hoşuna gideceğini söyledi. "I'd like to be a clown," dedi. Camın simsiyah çerçevesine bakarak Ariel kafasını kitaptan kaldırmadan "Must be a sad profession," dedi. Adam evet dedi ve zaten kendisinin de hüzünlü olduğunu söyledi. "Yes," dedi. "But I am sad." Bunun üzerine birbirlerine baktılar. "I am sad. You are sad," dedi Ariel. Adam ikisinin birlikte iyi bir palyaço çift olacaklarını söyledi. Ariel de ona nerede, hangi sirkte diye sordu. "Hangisinde olursa," dedi adam. "Benim ülkemdeki hangi sirkte olursa." "And which is your country?" "Brezilya," dedi adam. "Vay canına. O zaman sana İspanyolca konuşabilirim." Ve tren Paris'e doğru ilerlerken itik vatanları hakkında sohbet etmeye koyuldular. "Ben hüzünlüyüm," dedi adam. "Çünkü kazanmamızı istiyorum ama gerçekte kazanacağımıza inanmıyorum." Daha sonra yumruklarını havaya kaldırarak vedalaştılar. Buenos Aires, Ocak 1976. Müzeye giriş. 1. Julio evde. Montevideo'dan gittim. 1. Julio evde. Montevideo'dan gitmek zorunda kaldı. Onu 7. kez tutukladılar. Ve o da gitmek zorunda kaldı. Şimdi 5 parasız ve isteksiz iş bulamıyor. Bu akşam onun hazırladığı şnitzelle salata yedik ve şarap içtik. Julio yatağa uzanmış sigara içiyor. Ben onu dinlemek ve yardımcı olmak isterdim. Ama susuyor. Beni kederlerine ortak etmek istemiyor. Kendimi orada anlamsız bir gölge gibi hissediyorum. Nesnelerin içinden geçip giden bir gölge. İtalyan baroklarından bir plak seçiyorum. Onu ne zaman ya da kiminle birlikte satın aldığımı hatırlamıyorum. Ama önce dinlediğimi de hatırlamıyorum. Albinoni tam zamanında geliyor. Melodiyi kutluyor ve yüksek sesle eşlik ediyoruz. O da bir anda güzel haberle doluyor. 2. Paco Espinola'nın hikayelerinden biri aklıma geliyor. Bir odun ateşinin çevresinde ya da bir kafede sabaha kadar süren sohbetlerimizde kısık ve çatlak sesi, dudağından sarkan yakmadığı sigarasıyla Paco'yu dinler gibi oluyorum. San Jose civarında, Paco'nun çocukluğunda tanımış olduğu okuma yazma bilmeyen yaşlı bir zenci otacı varmış. Adam hastalarını bir ombu ağacının altında oturarak kabul ediyormuş. Onları muayene ederken doktor havası takınmak istediği ve gazete okuyormuş gibi yaptığı zamanlarda gözlüklerini takarmış. Bütün köy onu sever sayarmış. İyi bir otacı olarak bilinen zenci, ihtiyar, otlarla ve gizemlerle iyileştirmeyi bilirmiş. Bir akşam ona çok kötü durumdaki bir hasta getirmişler. Bir de bir kemik kalmış, çok solgun. Gözlerinin feri gitmiş, yemek yemeyi unutmuş, dilini yutmuş ve yürümeye takati kalmamış bir genç kız. Zenci bir işaret çakmış ve kızın anne babasıyla erkek kardeşi ağacın altına gelmişler. O oturduğu yerde meditasyon yaparken onlar ayakta bekliyorlarmış. "Ey aile," demiş en sonunda ve teşhisini söylemiş. Bu kızın ruhu paramparça olmuş. Sonra da reçetesini. Onları birleştirmek için müzik dinlemeye ihtiyacı var. Gri bir sabahtı ve ısıran bir soğuk vardı. 73 Temmuz'un sonlarında bir şafak vakti Buenos Aires'ten bir vapurla Montevideo'ya geldim. Ben vapurun prova kısmında ayakta dikiliyordum. Gözlerim sislerin arasında yavaş yavaş beliren şehre sabitlenmişti. İki felaket vatanımı vurmuştu ve benim bundan haberim yoktu. Paco Espinola ölmüştü ve askerler bir askeri darbe yapıp siyasi partileri, sendikaları ve diğer her şeyi feshetmişlerdi. Ne ışığı görebiliyor, ne de üç adımdan fazla yürüyebiliyordum. Darbeden kısa bir süre önce, başka bir seyahatten döndüğümde, polisin Montevideo'daki evime gelip beni aradığını öğrendim. Polis merkezine kendim gittim. Oraya giderken içimi bir korku kapladı. Kapı arkamdan bir kapana kısılmışçasına tok bir sesle kapandı. Korkum bir saat boyunca sürdü. Sonra bedenimi terk etti. Başıma gelebilecek en kötü şey ölüm değil miydi? Bundan ötesi yoktu. Üstelik bu orayı ilk ziyaret edişim de değildi. Avluda yüzüm duvara dönük olarak duruyordu. Üst kat bir işkence merkeziydi. Arkamdan tutuklular geçiyordu. Onları avluda sürüklüyorlardı. Bitkin, düşüp bayılanları avlunun bir köşesine atıyorlardı. Gece yarısı sirenler çalıyordu ve insan avına çıkan sürünün gürültüsünü, küfürlerini ve heyecanını işitiyordu. Polisler gün doğarken geri geliyorlardı. Birkaç gün sonra beni bir arabaya bindirdiler ve başka bir yere götürüp bir hücreye kapattılar. İsmimi duvara kazıdım. Geceleri çığlıklar duyuyordum. Birisiyle sohbet etme ihtiyacını hissetmeye başladım. Küçük bir farecikle arkadaş oldum. Orada günlerce mi yoksa yıllarca mı kalacağımı bilmiyordum. Ve kısa sürede zaman mevhumumu yitirdim. Orada günlerce kaldım. Yine şanslıydım. Beni salıverdikleri gece iki yanımda birer gardiyanla koridorlarda yürürken uzaklardan gelen fısıltılar, sesler ve metal gürültüleri işittim. İşte o sırada tutuklular sanki duvarlar üflüyorlarmışçasına hafifçe ıslık çalmaya başladılar. Islık giderek arttı. Ta ki bütün sesler birleşip tek bir sese dönüşene ve hep bir ağızdan şarkı söylemeye başlayana kadar. Şarkı duvarları silkeliyordu. Evime kadar yürüdüm. Irlık ve durgun bir geceydi. Montevideo'da sonbahar başlıyordu. Picasso'nun bir hafta önce öldüğünü öğrendim. Kısa bir süre sonra sürgün başladı. Buenos Aires, Ocak 1976, yeniden buluşma. 1. Christina bana şeytan çıkarma törenlerini anlatıyor. 10 gün 10 gece boyunca tek başına eve kapanıp canlıları, ölüleri ve unutulmuşları çağırmış. Bana dediğine göre hepsiyle hesabı kapatmış. Bazılarıyla küfürleşmiş, bazılarına ise ilk kez olarak onları sevdiğini söylemiş. Birisi hücrenin kapısını açıp ona portakal veriyormuş. Sonra kapı tekrar kapanıyormuş. Gece olunca Christina şarkı söylüyormuş. Uzun boylu ve narinsin. Bu şarkıyı bir daha söyle diyormuş yukarıdaki hücrede kalanlardan biri. Ve o da tekrar söylüyormuş. Teşekkür ederim diyormuş o ses. Her gece ondan bu şarkıyı söylemesini istemiş. Ve Christina onun yüzünü hiç görmemiş. 2. Kaç geceden beri dedi bana. Makinenin sesi duyulmuyor. Seni gördüğümden beri biliyor musun? Bazen uyuyakalmaktan korkuyorum. Rüyamda o şeyi göreceğimi biliyorum ve bu beni korkutuyor. Ayrıca basamaklardaki adımların sesi de beni hala korkutuyor. Onlar geldiğinde ben uyandım. Sana bundan hiç bahsetmedim. Onların adımlarını işittim ve duvarların aşılmasını istedim. Ve şöyle düşündüm. Camdan atlayacağım. Ama kendimi onların eline bıraktım. Konuşacak mısın, konuşmayacak mısın diye sordular. Söyleyecek bir şeyim yok. Soyunan. Ağzımdan dişlerimi yerinden oynatacak kadar elektrik verdiler. Ve buramdan, buramdan, buramdan verdiler. Ama en kötüsü küvet. Suyun içine verilen elektrik hepsinden çok daha kötü. Biliyor musun? O günden sonra bir daha suyun altından yüzemedim. Suyun altında havasızlığa dayanamıyorum. Sonra kafamdaki kukuletayı çıkardılar. Çocuklar senin çok iyi olduğunu söylüyorlar, dedi şefleri. Ben de bırakacağım. Keyfini çıkarsınlar. Bu herif içeri girdi ve soyundu. Sonra üzerime atlayıp bana sürtünmeye başladı. Ben sanki başka birisiymişim gibi ne olup bittiğine bakıyordum. O sırada radyoda Palito Ortega'nın çaldığını hatırlıyorum. Ona şöyle dedim. Sen zavallının tekisin. Zorla bile yapamıyorsun. Beni bir süre umukladı. Sonra başka biri geldi. İri yarı, şişko biriydi. Ekosa gömleğini ve atletini çıkardı. Anlaşılan pek sokulgan biri değilsin. Ama benimle oyun oynayamayacaksın. Tamamen soyunduktan sonra üzerime atladı. Boynumu ve göğüslerimi ısırıyordu. Ben o sırada çok uzaklardaydım. Buz gibi bir havanın gözeneklerimden çıktığını hissediyordum. Ondan sonra öfkeli bir halde şefleri geldi. Beni tekmeleyerek yerlerde yuvarladı. Üzerime oturdu ve tabancasının namlusunu bacaklarımın arasına soktu. Hiç ağlamadığım için ondan sonra orospu diye seslendi bana. Sistem. Bir diktatörlüğün işlediği suçlar, işkence görenlerin, katledilenlerin ve kaybedilenlerin yer aldığı listelerle sınırlı değildir. Makine sesi, bencillik ve yalanla yönetilir. Dayanışma bir suçtur. Makine, kendini kurtarmak için iki yüzlü ve adice davranman gerektiğini öğretir. Bu akşam seni öpen, yarın seni satacaktır. Her yaptığın iyilik sana kötülük olarak dönecektir. Eğer gerçekten ne düşündüğünü söylersen, senin canına okurlar. Böyle bir risk almaya değmez. İşsiz dolaşan bir işçi, fabrikanın şu anda çalışan bir işçiyi çıkarıp yerine kendisini almasını gizliye arzulamaz mı? Yoldaşım dediğin kişi, senin rakibin ve düşmanın değil midir? Kısa bir süre önce, Montevideo'da melez bir çocuk annesinden kendisini doğum kliniğine geri götürmesini istemişti. Çünkü bu dünyaya hiç doğmamış olmayı yeğliyordu. Her insanın içinde mevcut olan iyi tarafa yönelik katliam, tek bir damla kan, hatta tek bir damla gözyaşı dökmeden yapılıyor her gün. Makinenin zaferi, insanlar konuşmaya ve göz göze gelmeye korkuyorlar. Kimse, kimseye bulaşmasın. Birisi sana bakıp belli bir süre bakışlarını kaçırmıyorsa şöyle düşüneceksin. Canımı okuyacak. Yönetici, altında çalışan arkadaşına şöyle diyor. Seni ele vermek zorunda kaldım. Benden liste istediler. Birkaç isim vermem gerekiyordu. Affet beni. Eğer bunu yapabilirsen, her 30 Uruguaylı'dan birinin görevi diğer insanları gözetlemek, izlemek ve cezalandırmak. Kışlaların ve karakolların dışında insanlara hiç iş yok. Bir işi olanlar da onu korumak için polisten illaki demokratik iman sertifikası almak zorundalar. Öğrencilerden arkadaşlarını ihbar etmeleri talep ediliyor. Çocuklar öğretmenlerini ihbar etmeleri için kışkırtılıyor. Arjantin'de televizyon soruyor. Şu anda çocuğunuzun ne yaptığını biliyor musunuz? Ruhları zehirleyerek öldürme, suç çetelesinde neden yer almıyor? 8. ayrımın sonu, sayfa 95.